Ayrım 10.
Hüzünlenmekten hoşlanmak garip bir duygu. Kolay anlaşılabilir olmayan bir duygu. Ama bir türküyü bir uzun havayı dinlerken ya da ne bileyim Edith Piaf'ın ya da John Baez'in ağıtımsı ezgilerini. Acı çekmezsin, mahzunlaşırsın. Ama kesinlikle acı çekmezsin. Çekilmiş acıları paylaşma duygusunun tadına varıp acılara, başkalarının acılarına ortak olabilmenin mutluluğunu duyabilirsin. Hüzünlenmekten bile mutluluk duyabilmeyi ise biliyorum ancak sen başarabilirsin. Yalnızlık yok mu hüzünde? Sen bunu da iyi bilirsin. Bazen yalnızlık duygusunu yudumlamak hiç de korkutucu olmaz. Kendini bir başına görebilirsin. Kendindeki yalnızlığa ortak olabilirsin. Acılara boyun eğmezsin. Ama kendinin ve başkalarının acılarını böyle duyumsayabilirsin. Kolay değil ama tahammül edilemeyecek kadar da değil. Buna da en fazla yine sen tahammül edebilirsin. Aslında tahammül gücünü artıran ve yalnızlık duygunu pekiştiren bir şeyleri yarım bırakmak ve yarım bırakılmışlık değil mi? Yalnızlığını çoğaltmak için sen de bazen yeni bir şeylere başlamıyor musun? Başladıklarını bitirmeden, kendini ne kadar çok dağıtırsan, ne kadar çok parçalara ayrılırsan daha fazla yalnızlaşıyor ve sen bundan garip bir haz alıyor musun? Parçalara bölündükçe kendindeki kalabalık da bölünsün ve parça parça yalnızlıkların çoğalsın diye. Ama bir kopuş bu, bir kopuş, kopuş bu. Bazen dinlenmenin, ayak diretmenin, var olabilmenin kaçınılmaz yöntemi. Tek başına ve bütüncül yalnızlık çekmektense parça parça yalnızlıklara bölünmek ve bu biçimde çoğalmak aslında yalnızlığın sıkıntısını alt etmenin etkili bir çaresi. Ve belki düpedüz derbederlik. Solcular derbederce yenildiler. Yenilmek acı çekmektir ve yalnız kalmaktır. Cadı Ağacı isimli romanı okumuş muydun? Okuduysan, bıçkılanmış dal gibi ayrı düşmenin, yalnız kalmanın, acı çekmenin anlamını ve çözümsüzlüğün anlamsızlığını bir kez daha fark etmişsindir. Yalnızlık senin durumunda olanların mecburi arkadaşı ama yine de çaresizlik değil. Nedir ki yalnızlık? Yalnızlığın kuralı. Yalnızlık vardır, kafa dinlendirir. Yalnızlık vardır, adamı dinlendirir. Yani iyi yalnızlık, kötü yalnızlık. Sıkan, bunaltan, ferahlatan, uyuşturan, coşturan, mutlu kılan, acı çektiren yalnızlıklar vardır. Acı çektiren yalnızlıklar nedir? Yalnızsındır. Belli birileriyle birlikte olmayı istemektesindir. Ama onlar yoktur. Acı çekmektesindir. Onlar yoktur, yalnızsındır. 10 kişiyle, 100 kişiyle olsan onlar olmadığı için yine yalnızsındır. Çevrendeki kalabalık seni yalnız olmaktan kurtarmaya yetmemektedir. Sen onların yokluğu ile birlikte kalabalık içinde tek başınasındır. Belli bir süre sonra yalnızlık artık sana acı vermez. Kalabalık seni ve acını uyuşturur. Ama kuru kalabalık seni çoğaltamaz. Ve sen kendini çoğaltamazsan işte bu tıkanıklığı getiren bir kötü yalnızlık olur. Öyleyse ne yapacaksın? Seni çoğaltamayan ve kendini çoğaltamadığın kuru kalabalıktan başka bir ortama, kendi doğal ortamına ulaşmaya bakacaksın. Bileceksin ki acıları aşmasını, kendini çoğaltmasını becerememek tıkanıklığa boyun eğmektir. Asıl olan yenilgiyi yaşatmak değil, eskitmektir. Çekilen acılar, yenilgiler de bir gün gelir, anı olur mutlaka ve olmaktadır ve olmalıdır. Acılar anı olmalı, anıt olmalıdır, bilincinde, vicdanında. Başka yolu yok. Göreceksin. Şimdi dayanılmaz sandığın yenilgilerin, acıların, ayrılıkların, yalnızlıkların birer anı haline geldikçe yavaş yavaş bir hüzüne bırakacaktır yerini. Bırakmalıdır. Söylemiştim, değirmen ezmezse, öğütmezse buğdayın un, su yoğurmazsa unun hamur, fırında ateş yakmazsa, pişirmezse hamurun ekmek olamayacağını söylemiştim. Hıyarsal bir mutluluğa ekmek olmanın mübarek doygunluğunu tercih ettiğin sürece, bu uğurda ezilmeye, öğütülmeye, yoğrulmaya, yanmaya, pişmeye katlanmasını bileceğini söylemiştim. Katlanacaksın. Katlanmak, çoğalmaktır. Katlanmak, tahammüldür. En çok kendine katlanacaksın ve birbirimize katlanacağız. Bak, Ben Bella yıllar önce bu konuda ne akıllıca sözler söylemiş. Hayal kırıklığına uğramamalı, insanları sevmeli, onlarla birlikte hareket etmeli. Fakat şaşırmamalı, insanlar neyseler odurlar. Bizim gibileri tek tek insanların davranışlarına güvendiği için hareket etmez. Bizim gibileri genellikle insanlara karşı buruktur. İşte bizim gibilerinin ikilemi. Yani yine bir ikilem. Her neyse, sen de tek başına kaldığını sandığında, yalnızlık duyunca ister istemez bu konuları gözünde daha büyütüyor olabilirsin. Belirsizlik kuralı. Yalnızlığında bekliyorsun. Birilerinin çıkıp bir şeyler yapmasını, örgütünün kurulmasını, kitlelerin sokağa dökülmesini, kafandaki bin bir teorik politik sorunun çözülüvermesini, beklentilerinin karşılanmasını bekliyorsun ama yalnızlığında bekliyorsun. Beklemek her zaman güzel değildir ama bazen güzeldir. Bir olay olacak, bir şey gelecek, bir haber, bir insan, bir mektup, bir gün. Neyi beklediğini bilerek beklemek güzeldir. İster iyi olsun, ister kötü. Sıkıcı olan belirsizlikte beklemektir. Belirsizlik, belirsizlikte belirli olan hiçbir şeyin belirli olmayışıdır. Ama şu belirsizlik aslında çok öznel bir kavram. Senin düşüncelerindeki kararsızlıktan, bulanıklıktan, marazi duygulardan, yani senin körlüğünden kaynaklanan bir evham da olabilir. Düşüncelerin kararlı ise beklentilerin ister iyi ister kötü, açık ve seçik, duyguların tanımlı ise, yani dünyaya hayretle ve merakla ve yaşama sevinciyle bakabiliyorsan, senin için hiçbir şey belirsiz sayılamaz. İlla da merak. Ben söylemiştim, sanırım çoğu kez merak ettiğim için yaşadığımı hissediyorum. Ama sen yalnızlığında bekliyorsun, belirsizlikte. Hani zaman zaman katıksız kaygıların oltasına takılırsın? Gözlerin hiçbir nirengiye bağlanmaksızın bir orada, bir şurada odaklaşır. İçinde bir boşluk, boşlukta bir kedi. Kedi bazen kuyruğunu oynatır, bulantı. Kedi bazen pençeleriyle tırmıklar, acı ve acı. Ve beyninde bir uğultu, boşluğun uğultusu. İşte o anda sen, ürkek bakışlı bir cesaretin namlusundasındır. Ha patladı, ha patlayacak. Ayna kırıklarında hep aynı görüntüleri seyretmekten bıkkın, paramparça bütünlüklerin yansımalarından tedirgin beklersin. Beklersin aynanın seyrinde, yalnızlığını. Beklersin ve beklersin. Beklerken sana da yalnızca tavandaki ezberlenmiş kireç pürtükleri, badana fırçası izleri mi bakıp durmaktadır? Sana da işte o zaman duygularını düşüncene katık edeceksin, duyarlı olmaktan çekinmeden zamanı içine çekeceksin soluk alırken. Soluğunu tutacaksın ki zamanı yitirmeyesin. Düşüncenin sınırına gelince duracaksın. Sakın ha düşmeyeceksin. Tutunacaksın. Bir ışığa tutunacaksın. Bir ışık. Işıkla birlikte belki sahipsiz bir tutkunun başıboş deli dolu coşkusu kaplayacak benliğini. Bir ışık bıçak gibi. Bileği taşında kıvılcım kıvılcım bilenen bir bıçak gibi. Bilendikçe keskinleşen, keskinleştikçe ışıklarla, kıvılcımlarla, bileği taşında kendini tüketen, tüketen bir bıçak gibi. Belki bilmek istersin. Ben dergimizin sararmış sayfalarında ölüm yıl dönümünde yayınladığımız resminde parıldayan gözlerindeki ışığa tutundum. Brett ne güzel demiş. Duygularımız düşüncelerimizi keskinleştirirken, düşüncelerimiz de duygularımızı arıtır. Senin, nedense şu anda ürpererek duyumsadığım, karamsarlığına karşılık, iyimser sözler söyleyebilseydim inandırıcı olabilir miydim? Olamazdım. Karamsarlık da bir duygu. Yeter ki düşüncelerini keskinleştirsin. Düşüncelerin duygularındaki karamsarlığı arıtsın ve her zaman ve her acının ve her acı bakışın ortasındaki bıçak gibi bir ışığı yakalayabilsin. Söylemiştim, ben yakaladım. İlle de ışık, ille de merak. Işıltılı merak umudu yaşatmaktır. Bilinmeyeni beklemek, umut etmeden, merak etmeden beklemek uyuşturur. Uyuşukluk, umutsuzluk, yorucu olmayan bir duygudur. Oysa insanı yoran ama diri tutan ille de umuttur. Umudun kaçamadığın bilincin tutsağı olduğun vicdanındır. Yeter ki umudun eksik olmasın, umudun tanımsız olmasın. Eksik umut, tanımsız umut belirsizliktir. Belirsizlik uyuşukluktur. Uyuşukluk işte o zaman beyninin bile içine işleyebilir. Beynin bedenine bile hükmedemez olur. Böyle durumlarda çare, inat edeceksin, durmayacaksın. Saçmalasan bile durmayacaksın. Beyninle mücadeleyi sürdüreceksin. Durduğun an uyuşukluğun tüm bedenini ve bilincini ve vicdanını kapsayacağını bileceksin. Devam etmelisin. Uyuşukluk, umutsuzluk özlemlerinden kaçıştır. Özlemlerini yaşatınca uyuşukluk muyuşukluk kalmaz. Özlemlerini yaşatmaya ve özlemlerin için yaşamaya devam etmelisin, beklemeden. Beklemenin en kötüsünün belirsizlikte beklemek olduğunu bilerek. Belirsizlikte beklerken, olumsuzun ortadan kalkıp kalkmayacağını, kalkacaksa ne zaman kalkacağını, kalkmayacaksa daha da ağırlaşıp ağırlaşmayacağını bilemezsin, beklersin. Kimi zamanda ve mekanda belirsizlikte beklemen çoğul bekleyişlerde pineklemendir. Zorunlu olarak beklemek ve zorunlu olmadan beklemek arasındaki ayrım nedir? Zorunlu olarak beklemek, beklememeyi özlemektir. Her neyse, belirsizlikte beklerken, zorunlu beklerken ne yapabilirsin? Beklerken, daha kötüsü gelirse deyip tetikte, iyisi gelecek, iyisi deyip umutla ama kaçınılmaz bir gerilimde. İşte böyle beklerken, zamanı öldürmeden, düşmanı güldürmeden beklemeye alınmış bir yaşamı nasıl sürdürebilirsin? Bir şeyin olmasını mecburiyetten beklerken, başka şeyleri yapmayı beklememelisin. Beklerken beklememelisin. Başka işlerde beklemediğin ölçüde, beklediğinin gerçekleşme şansını böyle artırabilirsin. Kimi zaman beklemek bir fedakarlık, beklememek ise bir cesarettir. Yaşamak için fedakarlık kadar cesaret de gereklidir. Yaşamak senin için dünyaya kafa tutmak değil mi? Dünyaya meydan okuyuşun senin doğal yaşamınsa, bırak çektiğin acılar yitip gitsin. Sırtında ancak kendi doğrularını taşıyabilirsin. Bitti. Bir dönem bitti. Senin için kendini yeniden çoğaltacağın yeni ve ayrı bir dönem başlamalı artık. Yani bekleme. Yönünü kendin belirle ve devam et. Beklemek şimdi en kötü tercih. Bir dizi olumsuz olasılık. Ve belki bu olasılıklar arasında insanlık macerası içinde çok küçük bir nokta olan senin ömür sürende gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olarak bilinemeyen, gerçekleşmesi çok ama çok az olanaklı olan, ne zaman nasıl olacağı ya da olmayacağı bilinemeyen bir olumlu olasılıkçık. Bir umut, bir düş mü var? Hayır, yaşanması pekala olanaklı ve hatta kaçınılmaz gerçeklik var. Bilinçli ve gönüllü tercih ettiğin, vazgeçemediğin yaşam biçimin. Haldeki durumda senin en olumlu çözümün. Bazı yenilgiler ve acılar pahasına da olsa ki bunlara alışık olmak zorundasın, başka makul ve makbul bir çözüm de yok. Umudu diri tutman, ütopyanı, düşünü bugünden yeşertebilmendir. Sen buna mecbursun. Aksi halde içe dönük bir tarikata, kasta ait kalmaya mecbur olursun. Bugününden kurtulamazsın. Yaşayan geçmişinle yani geleceğin ile bağlarını kopartmalısın demiyorum. Zayıflatmalısın da demiyorum. Bu bağları azaltmalısın. Yaşayan geçmişin ile yani geleceğin ile mümkün olan en az ilişkilerle yetinmelisin. Bu en az ilişkiler, en güçlü ilişkiler olduğu sürece hiçbir sorun yok. Yeter ki kopmasın. En az düzeyinde sağlamca sürsün. En az ilişkinin yararı çok büyük. Çünkü çok ilişki yaranı, yenilgi psikozunu, başarıya olan inançsızlığını, umutsuzluğunu, durmadan kaşır, kabuk tutmasını engeller. Pek çok şeyi aşabilmek büyük bir özveridir. Ama aşılanlar, unutulanlar, lazım gelince nasıl olsa kendilerini hatırlatırlar. Gündelik hayatını geçmişin ve geleceğin ayrı dünyalarında oluşturduğun parçalanmışlıktan özgürleştirerek yaşayabilmelisin. Belli koşullarda gündelik hayatın kabuğunda yaşayabilmek, geçmişi, geleceği unutabilmek, kendini belirsizlikte saklamak değildir. Yıpranmaktan kaçınmaktır. Yeter ki bu kabuğa iç dünyanı ve dış dünyanı sığdırabilesin. Geçmişin ve geleceğin ile en az ilişki, dünün yenilgilerini unutabilmeni, bugünün kabuğunda yaşayabilmeni, olabildiğince az yıpranmanı sağlar. Belirsizlik ortamında geleceğe ve her türlü olasılığa hazır tutar. Geçmişin ve geleceğin ile çok ilişki kurman, bir yandan geçmişin, bir yandan geleceğin arasında bugüne sıkışıp kalmandır. Böyle bir ilişkide geçmişinin ve geleceğinin seni eşit güçte ters yönlere çekmesine göz yumman, hareketsizliğe, beklemeye boyun eğmendir. Karşıt yöndeki iki çeşit güç tarafından çekilen hiçbir şey kımıldayamaz ki. Kımıldayamazsın, beklersin. Üstelik geçmişinle ve geleceğinle çok ilişki, sık ilişki kanıksamayı getirir. Kaçınılmaz. Artık her şey mistik, ritüel bir biçime dönüşür. Zahmetlere katlanılır, tevekkülle. İçerik elbet özlemdir ama biçim. Yaptıkların, yapacakların tek düzeleşir, söyleyeceklerin tükenir. Bir kısır döngü. Kaçınılmaz. Bunda hiç yadırganacak bir yan yoktur. Çünkü gündelik hayatında, yani gerçek yaşamında yeni hiçbir gelişmenin olmaması, belirsizliğin sürüp gitmesi döngüyü kısırlaştırır. Kısırlık hiçbir şeyin üretilmemesidir. Var olanla yetinilmesidir. Var olanla yetinme, var olanın tüketilmesidir. Üretemeden tüketme, yokluğa, hiçliğe yönelmedir. Tükeniştir. Geçmişinle ve geleceğinle çok ilişki, sık ilişki tükenişi kolaylaştırır, kötüdür. Bunun yerine en az düzeydeki, yani sık olmayan fakat en sıkı olabilen bir ilişkiyi kabullenmen, gündelik hayatındaki yüklerini azaltır, seni özgürleştirir. Özgür insan her türlü kısır döngüyü parçalayabilir. Ayağında seni geçmişe ve geleceğe bağlayan bu kağı olmadığı sürece koşabilirsin. Koşmak enerjidir. Üretken insan, enerjik insan. Bu üretkenliği ve enerjisini en az düzeydeki ilişkisinde dahi geçmişine değil, elbette ama mutlaka geleceğine iletebilir. Seni ancak bu üretkenlik ve enerji yaşatabilir. Bunlar sana bugünü yaşamaya mecbur olduğun için gereklidir. Aynı zamanda en çok ve en sık ilişkinin tüketiciliği yerine en az ve en sıkı ilişkinin üreticiliği gelecekte yine sana yarayacaktır. Ömrünün sebebi olacaktır. Bu nedenle bekleme, devam et. Geçmişine bak, geleceğini gör. İyisini ve kötüsünü ve devam et. Yaşanmışın özgül kuralları. Önceden belirlenmiş bir hayat olmadığını, bütün hikayelerin aslında birer rastlantılar zinciri olduğunu birçokları bilir. Ama gene de bu gerçeği bilenler bile hayatlarının bir döneminde geri dönüp ona baktıklarında, rastlantı olarak yaşadıkları şeylerin birer zorunluluk olduğuna karar verirler. Orhan Pamuk. Geçmiş değerlendirmesi, gelecek değerlendirmesi olabilmeli. Geleceğine dair tasarımların olduğu ölçüde geçmişini değerlendirmenin bir anlamı olabilir. Eski defterleri karıştırmaktan öte. Senin şimdi kaç geçmişin var? 1971 öncesi, 1981 öncesi, ilkbaharı yaşamak istiyorsan, bugüne dek yaşadığından farklı ve yeni bir tarz yaratmaya girişebileceksen, hemen şimdi, 1992 öncesi de senin geçmişin haline gelebilir. Yeni geçmişin, yenilgi değerlendirmesi, şimdi yalnızca devrimci hareketin 1981 sonrası yenilgisinin değil, 1990'larda sosyalizmin dünya çapındaki yenilgisinin değerlendirmesi. Dolayısıyla 1981 öncesi geçmişin değerlendirmesi devrimci hareketin yenilgisinin, 1990 öncesi geçmişin değerlendirmesi de sosyalizmin yenilgisinin değerlendirmesini içermez mi? Devrimci hareketin yenilgisi sana ömrünün sonbaharını mı yaşatmıştı? Sosyalizmin yenilgisi kış mevsimini mi yaşatıyor? Sonbahardan sonra kışın gelmesine şaşırmadıysan kadercisin demek ki. Yoksa sen de rastlantı olarak yaşadıklarına dönüp baktığında onların birer zorunluluk olduğuna mı karar veriyorsun? Kadere inanmak saçma bir duygu. Ama her saçma duygu gibi sevimli bir yönü de varsa eğer, bu kez kader kapıyı senin için çalsın. Senin beklentilerin için. Bak, sonbahardan sonra kışı yaşamışsan, kıştan sonra neden ilkbaharı yaşamayasın? Hem bu kez kaderin olmadan, hem bu kez işi daha sonra zorunluydu diyebileceğin rastlantılara bırakmadan, kendi istediğin geleceğini yaşayabilmek için. Geçmişten kişisel geçmişi ve toplu geçmişi ayıklaman mümkün mü? İç içe yaşanmadı mı her şey? Gelecekten kişisel geleceğini ve toplu geleceği ayıklamak da mümkün olmayacak. Ne yaşanacaksa hep birlikte yaşanacak ve neler görülecekse hep birlikte görülecek. Geçmişin, anıların yani hatıraların mı? Hatıra hatırda kalan mı, hatırı olan mı? Geçmişin hangisi? Ya unuttukların, hatırlamak istemediklerin? Bir yerlerde şerefe kalkan kadehlerin çınlaması ve şimdi boş meydanlarda atılmış sloganların sedası kulağını çınlatabilir. Bu iş böyle. Çınlama anıların yankılanmasından başka şey değil. Anılar senin içinde eskimemiş olsun. Neden eskisin ki? Bugünü yaşarken dünü yaşamaya da vaktin var mı senin? Sıkça kullanılmayan hiçbir şey eskimez. Olsa olsa küflenir, tozlanır. Üflersin, gözüne toz kaçar. Hani biraz gözün yaşarır. Tozdan. O kadar. Anıların eskimesi için kullanılması gerekir. Kullanmak zaman ister, ihtiyaç ister. İhtiyaç olmadan kullanmak israftır. İsraf etmemek için kullanmadıysan anıların yenidir, eskimemiştir. Yoksa eskidi mi? Aşındı, ikide bir el atılan fotoğraf albümlerindeki resimlere döndü, sarardı, soldu, kimisi koptu, gitti gitti, kimisi yırtıldı mı? Yalnızca çok eskiler mi taze kaldı? Sahi bunlar sana göre banal metaforlar mı? Anlamlı da olsa, anlamsız da, pek çok şeyi hatırlamak, onları yeniden yaşamaktır. Yaşanılmış olanları yeniden ve yeniden yaşamak yorucudur. Sende de oluyor mu? Hatırlamamak mümkün olsa unutabilmek pek çok şeyi ve hayata hep o içinde bulunduğun andan başlayabilsen. Olamıyor işte. Bazı olmuşları unutmaman, yeniden ve yeniden yaşaman artık bunları yavanlaştırıyor. Doğrusu belli bir doyum noktasından sonra olmuşları törensel bir düzleme yerleştirmeye başlıyorsun. Her şeye alışma yatkınlığından geliyor bu. Artık sorular anlamını yitiriyor. İçi boşalmış kuru sözcüklere dönüşerek. Bir şey aşırı kullanılınca, eskiyince, yıpranınca, aşınınca gerçek haline benzemekten uzaklaşır, değersizleşir, anlamsızlaşır. Senin anıların da sık sık kullanmaktan eskidi, tükendi mi? Eskiyen kanıksanandır. Anılarını kanıksadın mı? Bıktın. Öyleyse yeni bir oyun bulabilirsin. Anılarını yeniden kurgulayabilirsin, canlandırabilirsin. Yaşanmamış geçmişini yaşamanın heyecanını, geçmişi yeniden kurgularken tadabilirsin. Geçmişini yeniden kurgulaman, geleceğe yönelen düşlerin mi olur? Yaşanmamış geçmişten yaşanmış gelecek çıkarabilir misin? Eskiden sevdiklerine şimdi çekinmeden kızabilirsin. Kızdıklarını hayret, sevebilirsin. Bak işte bu çok önemli. Çünkü böylece kızarken hüzünlenmeyi öğrenirsin. Dostluk eskiyince yok olan bir ilişki. Eski dostlardan söz etmemeli. Asıl olan süre gelip süre giden dostluklar. Bundan çıkan sonuç, eski güzel günleri, eski güzel dostlukları yatsımak mı olmalı? O güzel insanlar güzel atlarına binip gittiler mi? Unuttun mu? Unuttular mı? Unutmak, fizyopsikolojik bir olgu. Unutulmak, aynı olgunun başkalarınca ve senin için yaşanması.